İnsanın özgürlüğü istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Jean-Jacques Rousseau. Aydınlanma çağına bambaşka bir ışık tutan, sıra dışı ve tamamen özgün bir felsefe ortaya koyan Rousseau, uygarlık eleştirisi ve doğaya dönüş önerisiyle romantik akıma öncülük etmiş, monarşiye karşı halk iradesinin üstünlüğünü savunmasıyla da Fransız devriminin fitilini ateşlemiş ve dolayısıyla bütün dünyanın felsefi ve siyasi yapısını günümüzün sorgulayıcı ve demokratik yapısına ulaştıran en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Rousseau, 28 Haziran 1712 günü günümüzde İsviçre sınırları içerisinde bulunan Cenevre kentinde doğdu. Annesi Suzen, doğumdan 9 gün sonra doğum sonrası enfeksiyon kaptığı için öldü. Rousseau, daha sonraları bu olayı ilk talihsizliği olarak nitelendirecektir. Bir saatçinin oğludur. 9-10 yaşlarına kadar babası Isaac ve teyzesiyle yaşadı. Sonrasında babası tutucu Cenevre'nin toplumsal hiyerarşisine ters düşen davranışlarından ötürü hapse girmemek için kentten kaçtı. Çeşitli ülkelerde yaşamını sürdüren baba Rousseau bir dönem Topkapı Sarayı'nda saat tamirciliği de yaptı. Isaac Rousseau o günden sonra bir daha asla oğlunu ziyaret etmemiştir. Daha sonradan Isaac'in Rousseau'nun teyzesiyle evlendiği açığa çıkar. Babası tarafından terk edilen Rousseau, amcasıyla bir süre kaldıktan sonra evden kaçarak Cenevre'yi terk eder. Kalvencilikten Katolikliğe dönerek Sardinya ve Fransa'da yaşamaya başladı. Savoie'da Madame de Varenne'le tanışması yaşamında bir dönüm noktası oldu. Daha önce hiç okula gitmemiş olan Rousseau, Madame de Varenne'in evine yerleştikten sonra tutkuyla okumaya başladı. Genç protestan erkekleri Katolik yapmayı görev edinen koruyucusunun sevgilileri arasına katıldıktan sonra bile onun ahlak anlayışından rahatsız olmakla birlikte bu akıllı, kültürlü, zevk sahibi kadın sayesinde yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Rousseau, 30 yaşında Paris'e gittiğinde artık başkentin gittikçe liberalleşen kültür yaşamına etkileyebilecek bir düşünür, yazar ve müzisyendi. Burada tanıştığı Denis Diderot ile birlikte aydınlanmanın temel yapıtlarından olan ansiklopedyanın çevresinde toplanmış filozoflar arasında sivrildi. Diderot'un yayın yönetmenliğini üstlendiği ansiklopedyanın müzik maddelerini yazmaya başladı. Ve güçlü, akıcı üslubuyla çok geçmeden grubun en göze çarpan üyesi haline geldi. Bu arada beste de yapıyordu. 1752 yılında yazdığı Le Devant du Village, yani Köy Kahini adlı operası sarayda çok beğenilmiş ama Rousseau saray bestecisi olarak rahat bir yaşam sürebilecekken bunu seçmemişti. 1782 yılında yazdığı İtiraflar adlı eserinde 37 yaşında Vincennes'de tutuklu bulunan Diderot'u görmeye giderken birden korkunç bir aydınlanma yaşamış ve çağdaş uygarlığın insanı iyileştirmek yerine yozlaştırdığını anlamıştı. Rousseau, uygarlıkla ilgili düşüncelerini ilk kez 1750'de Dijon Akademisi'nin bilim ve sanattaki gelişmeler ahlaki yaşamda bir gelişme sağlamış mıdır konulu tartışması için yazdığı Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev adlı eserinde dile getirdi. Ödül alan bu denemesinde insanın doğal durumda iyi olduğunu ama toplum ve uygarlığın gelişmesiyle kötüleştiğini, yozlaştığını savundu. Bu düşüncesini 1852'de ünlü Fransız müzikolog Rameau ile polemiğinde de dile getirdi. Paris'in gösterişli yaşamından sıkılan Rousseau, 1754'te cahil bir çamaşırcı olan metresi Therese Levasseur'ü de alarak Cenevre'ye döndü ve yeniden kalvenciliği benimseyerek yurttaşlık haklarını geri aldı. Bu sırada Dijon Akademisi'nin ortaya attığı insanlar arasındaki eşitsizliğin kökeni nedir ve bu eşitsizlik doğal hukuk açısından doğru mudur sorusunu yanıtlayan Rousseau, bu çalışmasında insanların doğuştan gelen beden ve zeka farklılıklarını bir yana bırakarak sonradan edinilmiş eşitsizlikleri tartışmaya açtı. Doğal düzen içindeki insanların topluluk halinde değil, yalnız yaşayan varlıklar olduğunu ama mutlu, sağlıklı, iyi yürekli ve özgür olduklarını ileri sürdü. İnsanı kötüleştiren topluluk yaşamıydı. komşuluk ilişkisi, insanın kendi durumunu başkalarınınkiyle karşılaştırmasına, bu da haset ve kıskançlığın, rekabetin ve zenginleşme hırsının doğmasına yol açıyordu. Yozlaşmanın ikinci adımı olan mülkiyet, eşitsizliği daha da ileri götürüyordu. İnsanlar mülkiyeti korumak için yasal ve siyasal bir düzen kuruyor, böylece dünyanın hiç kimseye ait olmadığı doğal durumundan biraz daha uzaklaşıyorlardı. Ayrıca bu yasal çerçeve, çıkarıldığı tarihte zaten mülk sahibi olanların işine yarıyordu. Öte yandan, bu tür bir sivil toplumda yalnızca yoksullar için değil, mülk sahipleri için de gerçek bir mutluluktan söz edilemezdi. Çünkü toplumsal insan her zaman doyumsuzdu. Çıkarları çatışıyor, birbirlerine düşmanlıkları ancak bir nezaket maskesi ardında gizlenebiliyordu. Dolayısıyla insanlar arasındaki eşitsizlik ayrı bir sorun olarak değil, insanın doğallığını ve saflığını yitirmesine yol açan uzun toplumsallaşma sürecinin parçası olarak görülmeliydi. Bununla birlikte Rousseau tümüyle umutsuz değildi. Fransız devrimini hazırlayan temel metinlerden olan Toplum Sözleşmesi adlı eserinde, "İnsan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur." dedikten sonra insanın özgürleşmesinin koşulunu da belirtti. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağında sözünü ettiği sahte toplum sözleşmesinin yerine genel iradeyi dile getiren gerçek bir toplum sözleşmesi yapılabilirse özgür bir kamu düzeni kurulabilirdi. Gerçek bir toplum sözleşmesine dayalı sivil toplumda her birey kendi haklarını kamuya devredecek ama kamu genel iradeyi temsil edeceğinden insan yine kendi koyduğu yasalara uymuş olacaktı. İnsan doğal haklarından vazgeçip yurttaşlık haklarını kazanarak girdiği sivil toplumda daha anlamlı olan siyasal özgürlüğe kavuşacaktı. Rousseau, geçerli hukukla gerçek hukuk arasında da ayrım yapıyor, geçerli hukuku yalnızca statikonun koruyucusu olarak görürken, genel iradeden kaynaklanan gerçek hukukun adaletine inanıyordu. Rousseau, yurttaşlık haklarını kazandıktan sonra Cenevre'den ayrılarak Paris'e dönmüş, ama özellikle din konusundaki görüş ayrılıkları ve D'Alembert'in yazdığı Cenevre maddesi yüzünden ansiklopedya çevresinden uzaklaşmıştı. 1756'da Paris'ten ayrılarak Montmorency'de bir kır evine yerleşmişti. Toplum Sözleşmesi'nin yanı sıra Julie yahut Yeni Heloaz adlı romanını ve Emil yahut Terbiye'ye dair adlı eserini de Montmorency yıllarında yazdı. Toplum Sözleşmesi'ndeki gibi kamu yaşamının değil, aile yaşamının konu alındığı Julie adlı eseri, duyguların özgürce ifadesine yer veren ve edebiyatın gelişimini de derinden etkileyen bir roman oldu. Roman olduğu için de Toplum Sözleşmesi veya Emil gibi yasaklanmadı. Yakılması ve yazarının tutuklanması kararları verilmedi. Romanla öğretici deneme türleri arasında bir yapıt olan ve bazen Toplum Sözleşmesi'nin cumhuriyetçi, bazen de Julie'nin aristokrat ahlak anlayışına seslenen Emil ise eğitimin amacı ve yöntemi üzerinde duruyordu. Kötülük ve yanlışın çocuğun doğasında bulunmadığını, eğitimcinin bunlara yol açan dış etkenlere karşı koyarak çocuğun doğaya uygun yetişmesini sağlaması gerektiğini savunuyordu. Toplum Sözleşmesi özgürlüğe, Emil ise mutluluk ve bilgeliğe ulaşmakla ilgiliydi. Rousseau'nun kişisel din anlayışının da ana çizgilerini içeriyordu. Kilise ve yönetiminin şiddetli tepkisi yüzünden artık ne Fransa'da ne de İsviçre'de barınabilen Rousseau, 1764'te Dağdan Yazılmış Mektuplar adlı eserinde Cenevre'yi örnek bir cumhuriyet değil, bir despotluk yönetimi olarak betimledi. İngiltere'ye giderek David Hume'un yanına sığındıysa da orada kendisiyle eğlenildiğini düşünerek bir yıl sonra gizlice Fransa'ya döndü. Son 10 yılında daha çok otobiyografik ürünler verdi. Özellikle bu son yapıtında önceki tutkulu üslubunun yerini huzurlu, lirik bir anlatım aldı. Büyük bir içtenlikle, kendi ruhuyla baş başa doğruyu dile getiren Rousseau'nun itirafları, edebiyatta Stendhal'den Baudelaire, Gide ve Jean Genet'e kadar uzanan bir çizginin başlangıcını oluşturdu. Rousseau'da Hobbes gibi insanlığın doğal bir durumundan hareket eder. Ve yine Hobbes gibi İnsanların bu doğal durumdan bir sözleşme ile medeni ve siyasal duruma, yani topluma geçtiklerini ileri sürer. Ancak onun bu doğal duruma ilişkin tasviri Hobbes'unkinden epeyce farklı olduğu gibi, siyasal toplumda egemenin kim olması gerektiğine ilişkin görüşleri de Hobbes'unkine taban tabana zıttır. Bununla birlikte Rousseau, egemenin gücünün mutlaklığı ve sınır tanımazlığı konusunda Hobbes'la benzer düşünür. Ve bu bakımdan Locke gibi bu gücün kesin olarak sınırlandırılmasını isteyen klasik liberal demokrasi geleneğine mensup düşünürlerden ayrılır. Rousseau'ya göre insanların toplum öncesi doğal durumu bir savaş durumu olmaktan çok, herkesin eşit ve özgür bir biçimde yaşadığı genel bir barış ve mutluluk durumuydu. Bununla birlikte zamanla bu durumda bir değişme olmuş, özellikle mülkiyetin ve paranın ortaya çıkmasıyla bu saf mutluluk durumu bozulmuştur. İnsanların eski doğal duruma dönmeleri artık mümkün olmadığından, kaybettikleri bu özgürlük ve eşitliği yeniden ama bu kez siyasal toplumla kazanmalarını sağlayacak bir düzeni yaratmaları gerekir. Bunun için Rousseau'nun önerdiği şey de bir toplum sözleşmesidir. Bu toplum sözleşmesiyle öyle bir toplum kurulacaktır ki, burada her üyenin kişiliği, yani özgürlük ve çıkarları ortak bir güç tarafından savunulacak ve korunacaktır. Bu toplum veya toplum biçimi sayesinde herkes herkesle birleşecek ve yasaya itaat eden her insan aslında kendine itaat etmiş olacak ve böylece eski doğal durumdaki gibi özgür ve eşit kalacaktır. İnsanların kendi aralarında sözleşme yaparak kuracakları toplum ve bu toplumda ortaya çıkacak olan egemen irade, yani devlet, o halde aşkın bir kurum olmayacaktır. Egemen varlık, kendisini meydana getiren bireylerden teşekkül ettiği için onlarınkine aykırı bir çıkarı olamaz. O halde bu toplumda yasa özgürlüğü ortadan kaldırmayacak, tersine kaynağını bireylerin iradesinden alacaktır. Böylece Rousseau'ya göre özgürlük, insanın kendi kendisine koyduğu yasa haline gelir. Peki, birbirinden farklı, hatta birbirine aykırı bireysel iradeler nasıl olup da ortak bir yasada birleşecekler? Evet, insanların birbirinden farklı, birbirleriyle çelişik bazı çıkarları vardır. Ancak onların birbirlerine uyan, birbirleriyle uyum içinde olması mümkün olan çıkarları da vardır. Örneğin hayat, özgürlük, eşitlik, insanların bu tür ortak çıkarlarıdır. Rousseau'ya göre genel irade, özel, bireysel iradelerin toplamı değildir. Onların ortak yanı, yani ortaklaştırılabilir yanıdır. Bu, farklı iradelerin, isteklerin, tutkuların bir yana itilerek herkesin çıkarına uygun düşen bir ortak paydada birleşmesidir. Her birey, insan olarak, yurttaş olarak sahip olduğu genel iradeden ayrı, hatta ona karşıt bir iradeye sahip olabilir. Ama genel irade, ortak olan iradedir. Ve onun kaynağında da insan aklı vardır. Herkesin birlikte eşit, özgür ve mutlu bir şekilde yaşaması için bir başkasıyla, diğerleriyle ortak bir çıkar isteğinde veya arayışında bulunmasının gerekli olduğunu kavrayan akıldır. Başka deyişle, insanların birbirinden farklı çıkarları olması, aralarında sözleşme yapılmasını zorunlu kılar. Buna karşılık insanlar arasında sözü edilen ortak çıkarların bulunması da böyle bir sözleşmeyi mümkün hale getirir. Genel iradenin tezahür ettiği yer halk meclisleridir. Ancak genel irade her zaman evrensel olmayabilir. Yani halkın veya onun temsilcilerinin bir araya geldikleri meclislerde her zaman genel iradeye aykırı düşünen veya meclislerde teklif edilecek yasa önerilerine karşı çıkan birileri olabilir. Bundan dolayı söze edilen sistemin, yani demokrasinin işlemesi için pratikte genel irade olarak çoğunluğun iradesini almak zorunludur. Öte yandan bu durum sistemde azınlığın özgürlüğünün ortadan kalktığı anlamına gelmez. Çünkü insanlar başlangıçta sözleşme yaparken tam bir irade ittifakının olmadığı bir durumda çoğunluğun iradesini kabul edecekleri üzerine ittifak etmişlerdir. Rousseau görüldüğü gibi Hobbes'tan farklı olarak tek bir kişinin egemenliğini değil, bütün olarak halkın egemenliğini savunmaktadır. O bununla da kalmaz. Yine Hobbes'un tamamen tersine olarak halkın egemenliğini hiçbir kuruma, hiçbir kişiye gerçek anlamda teslim ve terk edemeyeceği üzerinde ısrar eder. Rousseau, halkın mutlak, kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruma konusunda o kadar ısrarlı ve kıskançtır ki, halkın temsilcileri yani milletvekilleri tarafından alınan kararların, çıkarılan yasaların ancak halkın referandumundan geçtikten sonra yürürlüğe girebileceğini ileri sürer. Rousseau'nun bu görüşünün çok önemli bir takım sonuçları vardır. Öncelikle Rousseau, birçok İngiliz siyaset felsefecisi yanında kendi yurttaşı olan Montesquieu'nun da üzerinde önemli durduğu önemli bir siyasi ilkeyi, kuvvetlerin ayrılığı ilkesini kabul etmez. Ona göre yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tümü halkın elindedir ve öyle kalmaya devam etmek zorundadır. Sonrasında Rousseau, genel iradenin dışında kısmi iradeler olarak adlandırılabilecek dini cemaatlerin, meslek kuruluşlarının, loncaların, kısaca sivil toplumsal grupların halkın iradesini temsil edebilecekleri iddiasını kabul etmez. Bu görüşünden dolayı o bu gruplara herhangi bir şekilde özerklik ve yetki tanımaz. Bu konuda o kadar ileri gider ki, toplumsal sözleşmenin sonunda bir devlet dini kurmaya bile teşebbüs eder. Rousseau, bütün bu düşünceleriyle aydınlanma çağının en devrimci ve en aykırı düşünürü olmuştur. Kimi görüşleri demokrasi rejiminin ve modern cumhuriyet yönetim şeklinin temellerini oluşturmuş, kimi görüşleri ise sistemlerin temellerini sarsarak onların yeniden tasarlanmalarını zorunlu hale getirmiştir.